Ayrım 6, sayfa 60. Bana verdiği adres Pantheon'dan iki sokak ötedeydi. Parke taşlı dar yolu geçip kapıda durdum ve numarayı kontrol ettikten sonra kapıyı çaldım. Kimse açmadı. Üst kattan müzik sesi geliyordu. Aralık olan kapıyı itip içeri girdim. Dar basamakları tırmanıp bir kapıya ulaştım. Kapının arkasından gramofon sesi geliyordu. Bir kadın aşkını ve çaresizliğini dile getirdiği şarkısını söylerken, adam da çatlak bas sesiyle ona eşlik ediyordu. Bir an öylece kalıp dinledim ve o anki ruh halime karşın gülümsedim. Sonra kapıyı açtım. Aydınlık geniş bir odaydı. Duvarlardan biri tuğla, diğeri neredeyse tamamen camdandı. Pencereler boylu boyunca ve yan yana dizilmişti. İlk gözüme çarpan odanın şaşırtıcı derecede karmaşık olmasıydı. Her bir duvar kanvaslarla kaplıydı. Kurumuş fırçalar her yerdeydi ve kara kalem kutuları kurumuş renkli boya dolu şövalelerle adeta yer kapma yarışına girmişlerdi. Kanvaslar, kalemler, bir merdiven, yarısı yenmiş yiyeceklerle dolu tabaklar ortalığa dağılmıştı. Yağlı boyayla terebentin karışımına bir de tütün ile sirkeli şarap kokusu eklenmişti. Koku, bazılarının içine mum konulmuş, bazıları da kutlamalardan arta kalan koyu renkli yeşil şişelerden geliyordu. Ahşap taburenin üzerinde bir yığın para duruyordu. Bozukluklarla banknotlar karmakarışık bir yığın oluşturmuştu. Tüm bu karmaşanın ortasında Monsieur Lefebvre elinde fırça kutusuyla bir ileri bir geri ağır ağır yürüyordu. Üzerinde Paris'in yüzlerce kilometre uzağındaki bir köydeymiş gibi ressam önlüğü ve köylü pantolonu vardı. Monsieur, kim olduğumu hatırlamaya çalışıyormuş gibi iki defa gözlerini kırpıştırarak bana baktı ve fırça kutusunu yavaşça yanındaki masaya bıraktı. Geldiniz demek. Evet, harika. Varlığımı hala tam anlamıyla idrak edememiş gibi başını iki yana sallıyordu. Harika, içeri gelin, gelin. Durun size oturacak bir yer bulayım. Şimdi gözüme daha iri görünmüştü. Bedeni gömleğinin kaliteli kumaşının altından açıkça görünüyordu. Yer açmak için eski bir şezlongun üzerindeki gazete yığınlarını toplarken ben de garip bir şekilde çantama kenetlenmiştim. Lütfen oturun. Bir şey içmek istemezsiniz. Su içerim, teşekkürler. İşimi kaybedeceğimden endişe etmeme karşın oraya giderken kendimi rahatsız hissetmemiştim. Bu tuhaf stüdyo dairenin pisliği de umurumda değildi. Ama şu anda kendimi biraz önemsiz, biraz aptal hissetmeye başlamıştım. Ve bu da kasılıp tuhaf davranmama sebep oluyordu. Beni beklemiyordunuz değil mi Monsieur? Kusura bakmayın, geleceğinizi tahmin etmedim. Ama geldiğinize çok sevindim, hem de çok. Geri adım atıp bana baktı. Gözlerinin elmacık kemiklerimden boynuma, sonra da saçlarıma kaydığını hissedebiliyordum. Kolalanmış bir gömlek yakası kadar kas katı bir halde karşısında oturuyordum. Üzerinden yıkanmadığını belli eden bir koku yayılıyordu. Kötü bir koku değildi ama bu şartlar altında biraz sıkıcıydı. Bir kadeh şarap istemez misiniz? Biraz rahatlamanızı sağlayacak bir şeyler. Hayır, teşekkür ederim. Erken gitmeliyim. Ben ancak bir saat kalabilirim. Bu da nereden çıkmıştı? Sanırım bir yanım buradan hemen gitmek istiyordu. Pozisyonumu ayarlamaya çalıştı. Çantamı bırakmamı, şezlongun koluna hafifçe yaslanmamı söyledi. Ama yapamıyordum. Sebebini bilmesem de kendimi aşağılanmış hissediyordum. Ve Monsieur Lefebvre fazla konuşmadan bir şövalyesine, bir bana bakıp çalışırken içten içe bana hayran olduğunu ya da onun için önemli olduğumu düşünmekle ne kadar yanıldığımı, bu adamın aslında beni bir obje olarak gördüğünü fark etmeye başladım. Kapının yanındaki Natürmort resimdeki yeşil şişe ya da elmalardan daha fazla bir önem taşımayan bir şey, bir objeydim onun için. Hatta bundan da hoşlanmadığı belliydi. Zaman geçtikçe biraz daha umursuzluğa kapılıyor, öfkesini dışa vuruyordu. Yanlış bir şey yapma korkusuyla heykel gibi kımıldamadan oturuyordum ama sonunda "Matmazel, bence burada bırakalım. Sanırım kara kalem perileri bugün benden yana değiller," dedi. Rahatlayarak doğruldum ve boynumu çevirdim. "Bakabilir miyim?" Resimdeki kız bendim, evet, ama yine de biraz irkildim. Porselen bir bebek kadar cansız görünüyordu. korkunç derecede sabırlı ve evlenmemiş bir teyzenin inatçı ciddiyeti vardı üzerinde. Kendimi ne kadar kötü hissettiğimi belli etmemeye çalıştım. Sanırım umduğunuz gibi bir model olamadım. Hayır, sizin yüzünüzden değil matmazel. Omuz silkti. Ben kendime kızıyorum. İsterseniz pazar günü tekrar gelebilirim. Bunu neden söylemiştim bilmiyorum. Sonuçta bundan hoşlanmamıştım. O anda bana gülümsedi. Gözleri çok hoştu. Gelirseniz çok memnun olurum. Bir dahaki sefer hakkını vereceğimden eminim. Ama pazar günü de farklı olmadı. Denedim. Gerçekten denedim. Kolumu şezlonga yaslayıp eteğimi bacaklarımın üzerinde topladım ve bir kitapta gösterdiği Afrodit pozuyla boylu boyunca uzandım. Rahatlamaya ve yüz ifademi yumuşatmaya çalıştım ama o pozisyonda korsem belime batıyordu ve sürekli tokasından ayrılan saçımı düzeltmekte sinirimi bozmuştu. Uzun ve çok zahmetli birkaç saat geçirmiştik. Daha resmi görmeden Monsieur Lefebvre'in yüz ifadesinden yine hayal kırıklığına uğradığını görmüştüm. Venüs'ten çok yumuşak mobilyaların üzerinde toz birikmiş mi diye kontrol eden, hırçın bir hizmetçiyi andıran Nemrut suratlı kıza bakıp "Bu ben miyim?" diye düşündüm. Sanırım bu kez o bile halime acımıştı. Bugüne dek gördüğü en sade modeldim büyük ihtimalle. "Bu siz değilsiniz matmazel," dedi ısrarla. "Bazen birinin gerçek doğasını yakalamak zaman alıyor." Ama beni en çok üzen de buydu. Gerçek doğamı çoktan yakalamış olmasından korkuyordum. Onu tekrar Bastil gününde gördüm. Latin Carter'ın kalabalık sokaklarında yürüyor. Kırmızı, beyaz, mavi renkli kocaman bayrakların, pencerelerden sarkan mis kokulu çelenklerin altından, tüfekleri omuzlarında yürüyen askerleri izleyen kalabalığın arasında zikzak çizerek ilerliyordum. Bütün Paris kutlama yapıyordu. Normalde kendi kendime yetiyordum ama o gün içimi bir huzursuzluk kaplamıştı ve yapayalnız hissetmiştim. Panteon'a vardığımda durdum. Sufle yolu dans eden insanlarla dolmuş, normalde çok sıradan görünen sokağı şimdi Cafe Leon'un önünde çalan grup eşliğinde, uzun etekleri ve geniş siperlikli şapkalarıyla dans eden kadınlar doldurmuştu. Düzenli halkalar oluşturarak hareket ediyor, kaldırım kenarında durup sokak bir balo salonuymuş gibi birbirlerini süzüp sohbet ediyorlardı. Sonra onu gördüm. Boynuna sardığı rengarenk bir fularla gösterinin tam ortasında duruyordu. Etrafında dönüp duran yardımcılarıyla birlikte aktris Mistenget elini sahiplenir bir tavırla onun omzuna yaslamıştı ve kulağına söylediği bir şey onu kahkahalara boğmuştu. Hayranlıkla onları izledim. Sonra Monsieur Lefebvre belki de bakışlarımın yoğunluğundan etrafına bakındı ve beni gördü. Yanaklarım alev alev yanarken hemen bir eşikten geçip ters yöne ilerledim. Takunyalarımı parke taşın üzerinde takırdatarak dans eden çiftlerin arasından yürüdüm. Ama birkaç saniye içinde sesi arkamdan gürledi. "Matmazel!" Onu görmezden gelemezdim. Döndüm. Bir an beni kucaklayacak sandım ama takındığım tavır onu durdurmuş olmalı. Sarılmak yerine hafifçe kolumu kavrayıp beni kalabalığın arasına yönlendirdi. "Sizinle karşılaşmam ne iyi oldu!" dedi. Bahaneler uydurmaya, dilim sürçerek bir şeyler anlatmaya çalışıyordum ama beni sımsıkı tutmuştu. "Gelin matmazel, bugün tatil. En çalışkan insan bile arada bir eğlenmeli." Öğleden sonrasının esintisiyle bütün bayraklar dalgalanıyordu. Düzensiz kalp atışlarıma benzeyen çırpınışlarını duyabiliyordum. Kaçıp gitmek için kibarca bir bahane bulmaya çalışıyordum ama yine araya girmişti. "Şunu fark ettim ki matmazel, birbirimizi bunca zamandır tanımamıza rağmen adımızı bilmiyorum." "Beset," dedim. "Sophie Beset." "O halde size bir içki ısmarlamama izin verin Matmazel Beset." Başımı iki yana salladım. Sırf buraya gelerek bile kendimden çok şey vermişim gibi hissedince midem bulandı. Arkasından hala arkadaş grubunun arasında duran Mistenget'in olduğu yere baktım. "Olur mu?" Kolunu kaldırdı. O anda muhteşem güzelliğiyle Mistenget doğruca bana baktı. Adam kolunu kaldırdığında sanki Mistenget'in yüzünde kızgın bir ifade belirmişti. Edouard Lefebvre denen bu adam Paris'in en renkli yıldızına kendini önemsiz ve sıradan hissettirecek güçteydi. Üstelik beni ona tercih etmişti. Ona baktım. "O halde yalnızca su istiyorum, teşekkürler." Masaya yürüdük. "Misty, tatlım, bu Sophie Beset." Kadının yüzündeki tebessüm silinmedi ama beni buz gibi gözlerle baştan aşağı süzdü. alışveriş merkezinde onunla ilgilendiğimi hatırlamış mıdır diye düşündüm. Arkasında duran centilmenlerden biri, "Takunyalar," dedi. "Ne kadar ilginç." Kahkahaları tüylerimi diken diken ederken derin bir nefes aldım. "Bahar sezonunda mağazalar bunlarla dolup taşacak," diye yanıtladım sakince. "Son moda. La Mode Paysanne, köylü modası deniyor." Edward'ın parmak uçlarını sırtımda hissettim. "Paris'in en güzel bilekli kadını olarak eminim Mademoiselle Beset ne isterse onu giyebilir." Edward'ın sözlerinin önemini idrak eden gruba sessizlik hakim oldu. Miss Tenget gözlerini üzerimden çekti ve büyüleyici bir tebessümle "Enchanté, memnun oldum," dedi. "Edward, tatlım, ben artık gitmeliyim, çok yoğunum. En kısa zamanda bana uğra, olur mu?" Miss Tenget eldivenli elini kaldırdı ve Edward'a onu öptü. Dudaklarına bakmamaya çalıştım. Ardından Miss Tenget dalgaları ikiye ayırıyormuşçasına kalabalığın arasından geçip gitti. Bizse oturduk. Edward Lefer kumsala bakıyormuş gibi sandalyesinde gerinirken ben de kas katı kesilmiş öylece duruyordum. Bir şey söylemeden yüzünde af dileyen bir ifadeyle bana içeceğimi uzattı. Bir yandan da gülmemek için kendini zor tutuyormuş gibi bir hali vardı. Her şey öyle değişikti ki kendimi hiç de ihmal edilmiş hissetmiyordum. Dans eden neşeli insanlar, kahkahalar ve parlak mavi gökyüzüyle kuşatıldığım yerde yavaş yavaş rahatlamaya başlamıştım. Edward benimle son derece nazik bir dille konuşuyor, Paris'e gelmeden önceki hayatımla, mağazanın kurallarıyla ilgili sorular soruyor, arada bir mola verip sigarasını ağzının kenarına götürüyor, gruba "Bravo!" diye haykırıp koca ellerini havaya savuruyordu. Hemen herkesi tanıyordu. Kaç kişiyle selamlaştığını ya da kaç kişinin ona içki ısmarladığını anımsamıyorum. Sanatçılar, dükkan sahipleri, kötü şöhretli kadınlar. Kraliyet ailesinin yanındaydım sanki. Miss Tenget gibi bir kadını elde edebilecekken benim gibi bir kızda ne bulduğunu düşündüklerini belli eden bakışlarını da üzerimde hissediyordum elbette. Mağazadaki kızlar Pigalle'deki fahişelerle konuştuğunuzu söylediler. Kendimi tutamadım, bunu merak etmiştim. "Doğru, çoğu da arkadaşımdır. Onların da resimlerini yapıyor musun? Zamanlarını bana ayırmaları için onlara para verirsem." Şapkasıyla bizi selamlayan bir adama başını salladı. "Harika modeller hepsi de. Pek utangaç olmuyorlar. Benim gibi değiller yani." Edward kızardığımı fark etmişti. Kısa bir duraksamanın ardından af dilercesine elini elime koydu. Bu da daha çok kızarmama sebep oldu. "Matmazel," dedi yumuşak bir sesle. "O resimler benim başarısızlığım, sizin değil. Ben..." Sonra konuşmanın yönünü değiştirdi. "Sizin farklı özellikleriniz var. Beni büyülüyorsunuz. Hiçbir şeyden korkunuz yokmuş gibi." "Haklısınız," dedim. "Korktuğumu söyleyemem." Ekmek, peynir ve zeytin yedik. Hayatımda yediğim en güzel zeytinlerdi. O pasti içti ve her kadehi tadına vararak midesine indirdi. Artık akşam oluyordu. Kahkahalar yükselmiş, içkiler daha çabuk gelmeye başlamıştı. Kendime iki küçük bardak şarap içmek için izin verdim ve eğlenmeye başladım. Bu huzur verici günde sokakta kendimi yabancı bir yerden gelmiş, basit bir tezgahtar gibi görmüyordum. Ben de Bastil kutlamalarının tadını çıkartan eğlence düşkünlerinden biriydim. Sonra Edward masadan kalkıp tam karşımda durdu. "Dans edelim mi?" Onu reddetmek için bir sebep göremiyordum. Elini tuttum ve o da beni dans eden kalabalığın arasına çekti. Saint Perron'dan ayrıldığımdan beri dans etmemiştim. Şimdi kulaklarımın çevresinde dönen esintiyi, sırtımdaki elinin ağırlığını hissediyordum. Tuhaf, ayağımdaki takunyalarım da hafiflemişti sanki. Edward tütün, anason ve nefesimi kesen erkeksi bir şey kokuyordu. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok az içtiğim için şarabı bahane edemezdim. Aslında pek yakışıklı olduğu ya da hayatımda bir erkeğin yokluğunu hissettiğim de söylenemezdi. "Resmimi tekrar yap," dedim. Durup hayretle bana baktı. Onu suçlayamazdım çünkü ben de hayrete düşmüştüm. "Resmimi tekrar yap, bugün, şimdi." Hiçbir şey söylemeden masaya dönüp tütününü aldı ve kalabalığı yarıp nispeten boş yollardan stüdyo dairesine gittik. Dar ahşap basamakları tırmanıp aydınlık stüdyonun kapısını açtı. Ceketini çıkarıp gramofona müzik koymasını ve paletinde renkleri karıştırmasını izledim. Sonra o şarkı mırıldanırken ben de bluzumun düğmelerini açmaya başladım. Ayakkabılarımla çoraplarımı çıkardım. Eteğimi de indirdim. Şimdi üzerimde yalnızca kombinezonumla beyaz pamuklu jüponum kalmıştı. Korsemle kalıncaya kadar soyundum. Saç tokamı çıkarınca saçlarım omuzlarıma döküldü. Bana döndüğünde nefesinin kesildiğini fark ettim. Gözlerini kırpıştırdı. Böyle mi? Yüzünde kaygılı bir ifade belirmişti. Fırçasının yine bana ihanet etmesinden korkuyor olmalıydı. Gözlerim sabit, başım dikti. Ona meydan okurcasına baktım. Sonra sanatçı ruhuna bürünüp, süt beyazı tenimde, dağınık kızıl kahve saçlarımda kendini kaybettiğinde artık tüm kaygılar unutulmuştu. Evet, evet, başınızı hafifçe sola çevirin lütfen dedi. Eliniz evet, avucunuzu hafifçe açın, harika. O boyamaya başladığında ben de onu izliyordum. Yanlış çizmesi büyük bir hata olurmuş gibi büyük bir odaklanmayla bedenimin her santimini inceliyordu. Yüzünde beliren memnuniyeti izlerken kendi yüz ifademi görüyordum sanki. Artık hiçbir engel yoktu. Mistenget ya da Pigalle'deki fahişeler gibiydim. Korku ve utanç nedir bilmiyordum. Tenimi, boynumdaki çukurları, saç diplerimdeki gizli ışıltıyı incelemesini istiyordum. Her parçamı görsün istiyordum. Onu incelemeye devam ettim. Paletinde renkleri birleştirirken bir şarkı mırıldanışını, olduğundan yaşlıymış gibi ayaklarını sürüyerek yürümesini izliyordum. Bu abartılı bir tavırdı. Mağazaya gelen birçok adamdan daha genç ve güçlüydü aslında. Sonra nasıl yemek yediğini anımsadım. Hiç gizlemediği bir oburlukla ve keyifle yiyordu. Gramofondaki müziğe eşlik ediyor, istediği zaman resim yapıyor, istediği kişilerle konuşuyor, düşüncesini ifade ediyordu. Ben de Edward gibi yaşamak istiyordum. Neşeli, her anın tadını çıkararak ve şarkı söyleyerek. Çünkü bu güzel bir şeydi. Sonra hava karardı. Fırçaları temizlemek için durdu ve o anda farkına varmış gibi etrafına bakındı. Mum ve gaz lambasını yakıp hepsini etrafıma dizdi. Ama kararan havanın onu alt ettiğini fark edince iç geçirdi. Üşüdün mü? Başımı iki yana salladım ama Edward dolaptan parlak kırmızı, yün bir şal alıp dikkatlice omuzlarıma attı. Hava karardı. Görmek ister misin? Şala sarınıp ahşap zeminde çıplak ayaklarla yürüyerek şövalyeye gittim. Sanki rüya görüyordum. Orada otururken gerçek hayat buharlaşıp gitmiş gibi hissediyordum. Bakmaktan ve büyüyü bozmaktan korkuyordum. Gel, beni çağırdı. Kanvasın üzerinde tanımadığım bir kız vardı. Meydan okurcasına bana bakıyordu. Loş ışıkta saçları bakır rengi görünüyordu. Teni kaymak taşı kadar beyazdı ve aristokratlara özgü bir güvenle bakıyordu. Tuhaf, gururlu ve güzeldi. Büyülü bir aynaya bakıyordum sanki. Biliyordum, dedi yumuşak bir sesle. Kendini verdiğini anlamıştım. Gözleri yorgun bakıyordu ama tatmin olmuştu. Resimdeki kıza biraz daha baktım. Sonra sebebini bilmesem de bir adım daha atıp yavaşça uzandım ve tekrar bana bakması için Edward'un yüzünü avuçlarımın arasına aldım. Yüzünü kendi yüzümün birkaç santim uzağında tutup böylece gördüklerini özümseyebilirmişim gibi bana bakmaya devam etmesini sağladım. Daha önce hiçbir erkekle yakınlaşma ihtiyacı duymamıştım. Annemle babamın odasından gelen vahşi sesler ile inlemeler ve genelde babam sarhoşken beni dehşete düşürürdü ve ertesi gün annemin morarmış yüzünü ve güçlükle yürüdüğünü görünce ona acırdım. Ama Edward'a karşı hislerim beni etkisi altına almıştı. Gözlerimi dudaklarından alamıyordum. Sophie. Onu güçlükle duyuyordum. Yüzünü kendi yüzüme yaklaştırdım. Dünya durmuştu sanki. Avuçlarımın altındaki sakalların rahatsızlığını, tenime değen nefesinin sıcaklığını hissediyordum. Gözleri ciddiyetle benim gözlerimi inceliyordu. Sanki beni yeni fark etmişti. Birkaç santim eğildim, nefesimi tuttum ve dudaklarımı onunkilerle birleştirdim. O da ellerini belime koyup içgüdüsel olarak gerildi. Dudakları dudaklarımdaydı. Tütün şarap kokusuyla karışık, sıcak ve ıslak nefesini içime çektim. Ah Tanrım, beni yiyip bitirmesini istiyordum. Gözlerimi kapatmıştım. Vücudumdan kıvılcımlar fışkırıyor, her yerim geriliyordu. Ellerini saçlarımda gezdirirken ağzını boynuma götürdü. Sokakta eğlenenler gürültülü kahkahalar atıyor, bayraklar gece esintisiyle uçuşuyordu ve benim üzerimde içimde bir şey sonsuza dek değişiyordu. Edward tenime doğru eğilirken, ah Sophie, Hayatım boyunca her gün senin resmini yapabilirim diye mırıldandı. En azından resmini yapabilirim dediğini duymuştum. Ama o anda ne dediğini umursamadım.